Ayrım 11. Milat İhsan Kaplan Sayfa 207. Hafıza. Geçmiş deneyimlerin yeniden canlandırdığı işlevdir. Şimdiki deneyim hatırlatıcıdır. Personality 1947 Murphy Gardner. 1 Mart 1998 Cuma 12.07 Roma. Hasta kayıtlarını tutmayı bırakalı 7 gün olmuştu. Aklı fikri manyetik dalgalardaydı. Zaman kavramını bir yana itmiş halde frekans ayarları ve etki alanları üzerinde çalışıyordu. Deneylerinin olumlu sonuçlar vereceği günün hayalini kuruyordu. Açıklamayı umduğu etkileşimi yakalayabilirse tıp tarihinde bir ilke imza atacağından emindi. Körlerin görme yetilerine kavuşabileceği mucizevi yöntemin, kontrolsüz hayal gücüne sahip akıl hastalarının görsel düzlemlerini iyileştirebilecek tedavinin sahibi olacaktı. Bıçak değmeyen bir tedavi. Bir cerrah başka ne isteyebilirdi ki? Doktor Roberto zarif parmaklarıyla elektromanyetik dalga ivresini 19 Hz'de sabitlemeye çalışıyordu. Bu titreşim boyu IQ mekanizmasını optimum dengede tutabilmek için en uygun ara zamandı. Ancak hafıza odacıklarının içine kadar akan durağan titreşimden bütün mekanizmanın hangi boyutta etkilendiği konusunda kesin bilgileri ne yazık ki yoktu. Şimdilik gözlemlenemeyen yan etkilerin olumsuz sonuçlar doğurması olasılığı da mevcuttu. En çok bundan korkuyordu. Başarısızlıkla sonuçlanacak bir girişimin yapacağı ters etkiyi aklının ucundan bile geçirmek istemiyordu. Muayene odasında yatan Bay Bronze'nin kimsesi yoktu. 1982 yılında uğradığı saldırının ardından gelen şok sonrasında görme duyusunu tamamen kaybetmişti. O günle ilgili hatırladığı tek şey uyandığında kendini Sicilya'da bir çöplükte, çırılçıplak ve kör halde bulmuş olmasıydı. Öncesindeki hayatına dair hiçbir şey anımsayamıyor, bir ailesi olup olmadığını dahi bilmiyordu. Saldırı gününden sonra 16 yıl boyunca karanlığın koyu yüzünden başka hiçbir şey görememişti. Çok az konuşması nedeniyle peltekleşen dilinde yuvarladığı kelimeleri anlamak dikkat gerektiriyordu. İşitme, koklama, hissetme duyuları ise normalin çok üstünde bir hassasiyette çalışıyordu. Piyano çalmayı öğrenmesi kolay olmuştu onun için. Steinbeck marka antika piyanosunu çalarken insanlar Roma'nın eski mahallelerinden birinde bulunan evinin önünde toplanıp dinlerlerdi. Kimi zaman öyle duygulu çalardı ki müziğin hüznü kalbinizde bir gedik açabilir, tüm gününüz buruk bir utangaçlıkla geçebilirdi. Tuşlara sanki dokunmadan birkaç milimetre uzakta uçuşan parmaklarının rüzgarıyla basardı. Her gün 4 saatini dışarıda geçirirdi. Her dakikası alarmla kurulmuş gibi sabitti. Sabah 8.15'te kalkar, 10.35'te dışarıya çıkar, 15.30'da da geri dönerdi. Bir metro treni kadar dakikti. Canı isterse piyanosunun başına oturup 15-20 dakika çalar, sonra dinlemeye çekilirdi. Eski plak çalarında sürekli Schubert ve Schumann plakları dönerdi. Roberto da Bay Bronze'yi dinleme fırsatını yakalayabilmiş şanslı insanlardan biriydi. 1997 yılının sağanak yağmurlu Noel gecesi Trastevere Caddesi'nden geçerken duyduğu piyano sesinden çok etkilenmiş, sonunda dayanamayıp müziğin geldiği evin kapısını çalmıştı. Bir saat süren sohbetlerinin ardından arkadaş olmuşlardı. Bay Bronze'nin hüzünlü notalarına gizlediği duygu tekrar görebilme tutkusuydu. Onu dinlerken insanın gözlerinde başka bir dünyanın penceresi açılır, kişi farklı bir serüvenin içinde yaşamaya başlayabilirdi. 46 yaşındaki bu gizli müzisyenin görebilme aşkı Roberto'ya da müthiş bir hırs vermiş, o konuda her ne keşfederse önce Bronze için kullanmaya yemin etmişti. Elektromanyetik dalga aralığı keşfinde başarılı olabilirse o dahi piyanisti hayata tümüyle kazandırabilecekti. Roberto'nun çalışma arkadaşı Fabio'nun sıkıntısı ise tamamen başkaydı. Kendini araştırmalara adamasının nedeni 2 yaşında geçirdiği menenjit sonucunda zihinsel yetileri kısıtlanan kardeşi Corradeo'nun durumuydu. İki doktorun buluştuğu ortak payda basit ama karmaşıktı. Elektromanyetik dalga yöntemi simetrik görme merkezlerinin hayal ve gerçek arasındaki görselliği yöneten IQ sistemi üzerindeki etkilerini değiştiriyordu. Bunun sonucunda beyin hasarlı mekanizmayı düzeltmek için müthiş bir çalışma aşamasına geçiyor, yeniden üretilen hücrelerle mükemmel bir tedavi uyguluyordu. ters düştükleri tek noktaysa uygun değer titreşim frekansıydı. Tüm duyuların çalışma frekansı keskin notalarla ayrılmış bir beste gibiydi. Kimine yüksek gelen titreşim diğer duyuya düşük gelebiliyordu. Bu yüzden tüm mesele uygun değer hassasiyetini bulmaktı. Roberto sol beyin lobunda çalışan aktif görme merkezinin tedavi edilmesiyle düşsel mekanizmanın da kendine geleceğini savunuyordu. Gelecek titreşim bir tür odak ayarı etkisi yapacak ve beyin kendi sistemini tekrar kontrolden geçirerek arızalı hücreleri yenileyecekti. Bay Bronze'nin EEG'lerinde gördüklerini doğru değerlendirerek bütün bilmeceyi çözebileceğine inanıyordu. Bunu yaparken kayıtlı tüm verilerin silinip silinmeyeceği konusundaysa hiçbir fikri yoktu. Ama zaten onun için yalnızca bir yan etkiydi bu. Fabio'nun izlemek istediği frekans eşiği, hayal gücünü potansiyel üst sınırda etkileyen 12 Hz idi. Ona göre denge bilinçle bilinçsizlik arasında yatıyordu. Beynin mucizevi iyileştirme yetisi bu aralıkta daha sağlıklı çalışabilirdi. Hayvanlar üzerinde yaptıkları deneylerden kesin sonuçlar almaları elbette mümkün değildi. Sonuçtan emin olmak için gönüllü hastalar üzerinde hafif titreşimler uygulayarak geliştirecekleri bir tedavi sürecini incelemek en doğru yoldu. Buna karar verdikten sonra gönüllü hastalar seçmişlerdi ve Bronze bu gönüllülerden yalnızca birisiydi. Son 5 seansın sonucunda güneş ışığına karşı gelişen bir duyarlılık kazanmıştı. Gölgeleri seçebildiğini iddia ediyordu ama testlerde bunu doğrulayacak kesin bir sonuca ulaşılamamıştı. Daha doğrusu Bronze'un gördüğünü iddia ettiği gölgeler mevcut ışıkla var olanlardan değildi. Roberto ve Fabio'ya göre bunun iki nedeni olabilirdi. Roberto deneyin bir zaman gecikmesi yaşadığını savunuyordu. Görüntülerin görsel hafızaya geç geldiğini, bunun sonucunda da algılanan gölgelerin olması gerektiği yerlerle eşleşmediğini düşünüyordu. Fabio ise Bronze'nin sözünü ettiği gölgelerin hiçbir algısal konumla eşleşmediğini görmezden gelemezdi. Mekandan tamamen bağımsız imgelerin karartılarını görüyordu bu adam. Bunun tek sebebi de kendi hayal dünyasıydı. Görmek istediği şeyler ona gölgelerini gösteriyordu. Fabio'ya göre olan biten bundan ibaretti. Bu şekilde tepkiler veren bir görme uzmanının tam anlamıyla düzgün çalışır hale ulaşacak şekilde gelişebileceğini hayal bile edemiyordu. Bronze'nin 6. seansında frekansı 19 Hz'de sabitleyerek 7 dakikalık rezonans uygulayacaklardı. 3,5 üzerinde daha önce kimse de denememişlerdi. Denek beyaz çarşaf örtülü yatağı üstünde kahverengi ceketi ve kadife pantolonuyla uzanmış halde bekliyordu. Elbiselerini çıkarmaya gerek yoktu ve Bronze de bundan hoşnuttu. Tedavinin kafasının içinde birkaç dakika dolaşan uğultulardan başka bir etkisi olmuyordu ona. Biraz da seans sonrasında mide bulantısı hissediyordu. Ama o gün her zamankinden daha rahat hissediyordu kendini. Her zamankinden daha mutluydu. Roberto eğilip kulağını onun ağzına yaklaştırdı. Evet Bay Bronze, dinliyorum. Ne Yedi dakika Bay Bronze, bu seferki size biraz uzun gelebilir. Herhangi bir rahatsızlık duyarsanız elinizi kaldırın. O zaman hemen keseceğiz, tamam mı? Meslektaşına dönüp, haydi Fabio dedi, monitörün başına geç ve başlayalım. Yatağın yanındaki masanın üstünde ana bilgisayara bağlı olarak çalışan EEG ve SPECT ile geliştirilmiş bir manyetik dalga sağlayıcı vardı. İki doktorun cihazı elde etmek için yapması gereken farklı yöntemleri birleştirmek ve dalga boylularını farklılaştırmak olmuştu. Bu ince ayarı tutturabilmek için 6 yıllarını vermişlerdi. Bay Bronze'nin şakaklarına uçlarında altın kaplı küçük mıknatıslar olan iki kablo bağlanmıştı ve bunlar cihaza uzanıyordu. Fabio bu bağlantıları kontrol ettikten sonra dalga boylarını, frekansları ve vücut fonksiyonlarını gösteren monitörün önündeki koltuğa geçip oturdu. Ben hazırım. Roberto geliştirilmiş manyetik rezonans cihazını sabit aralığa getirdikten sonra Fabio'nun yanına gelip monitörü takip etmeye başladı. Başlangıçta 19 Hz'de alınan tepki öncekilerden çok farklı görünmüyordu. Ama ince değişimleri gözleriyle yakalayabilmeleri zaten imkansızdı. 4 dakikanın sonunda monitörde akan tabloda gözle görülür değişiklikler oluşmaya başladı. Sanki piyano resitali modunda çalışan bir equalizer'ın bir anda rock müzik çalmaya başlaması gibi hareketlenmişti. "Fabio, durduralım hemen," dedi. "Yavaşlatarak doktor, yavaşlatarak duracağız." Bronze'nin yanındaki cihazın başına geçip dalga boyunu yavaş yavaş kısarken dönüp "İyi misiniz?" diye sordu. Cevap yoktu. Roberto cihazı dehşetle sıfırladı ve uzanıp deneyin nabzını kontrol etti. "Tanrım, şükürler olsun." Fabio monitörün başından kalkıp onun yanına geldi. "Ne oldu? Yavaş yavaş kapatacaktın. Birden sıfırladın cihazı." Arkadaşının sararan yüzüne baktı. "Telaşlanma doktor. Monitörde tüm vücut fonksiyonlarını görebiliyorum. Sadece uykuya daldı." Panik ifadesinin Roberto'nun yüzünden silinmesi bir dakika kadar sürdü. Sonra monitörün yanına gidip Fabio'nun kulağına eğildi. "Uyandıralım mı?" "Neler oluyor sana? Neden bu kadar heyecanlandın? İstiyorsan uyandır. Bunlar şimdilik rutin testler. Mucizeye daha çok var." "Nereden biliyorsun ki her an olabilir?" Onlar aralarında tartışırken Bronze hiç görmediği kadar net bir rüya izliyordu. Yeni doğmuş bir bebeğin gökyüzünde göz kamaştıran ışıklarla parladığını görüyordu. Parmakları, kolları o kadar gerçekti ki öyle net bir görüntüyü en son 16 yıl önce görmüştü. Mavi gökyüzünden gelen ses kulaklarında yankılanmaya başladı. Bulutlar yarılarak açılıyor, yeryüzüne çarpan ışık her tarafı parlak bir aydınlığa buluyordu. Bir anda etrafını saran gölgeler içine doğru üflemeye başlamıştı sanki. Bronze gözlerini açmadan kulaklarını iki eliyle sıkıca kapatıp bağırdı. Tan, tan, nın, nın, nın, tan, rım, rım, mım, mım. Roberto hemen onun yanına koştu, ellerini usulca tutup kulaklarından çekti ve sakin bir sesle onu uyandırdı. "Benim Bay Bronze, Doktor Roberto, iyisiniz, meraklanmayın." Bronze gözlerini açmakta zorlanıyordu. Yukarıya kaymış, retinası yırtık gözlerini gizlemek için gözlük takardı. İnsanlar onun ürkütücü gözlerini gördüğünde yüzüne bakmaktan kaçınırdı. Her seferinde hissediyordu bunu. Siyah camlı gözlüğünün altındaki göz kapakları kimi zaman yolda yürürken bile kapalı olurdu. Ama şimdi bir an önce açmak istiyordu gözlerini. Yataktan fırlarcasına doğruldu. Elleriyle yüzünü kapatıp avuçlarını gözlerine bastırmaya başladı. Yanaklarından yaşlar süzülüyordu. Fabio yaklaşıp onun kulağına eğildi. "Her şey iyi olacak Bay Bronze, kaygılanmayın." Sonra meslektaşına döndü. "Bir dakika benimle gelsene Roberto." Parmağıyla odanın köşesini işaret ederken gergin görünüyordu. Bronze'nin onları duyamayacağı uzaklığa çekilince, bu adama yaşattığımız duygusal travmanın hesabını nasıl vereceğiz diye tısladı dişlerinin arasından. Buraya her seferinde içinde büyük bir umutla geliyor ve her defasında da bu odadan ağlayarak çıkıyor. "Ben bu işten sıkıntı duymaya başladım. Ve psikiyatristi ağlamasının normal olduğunu söyledi bana Fabio. Her gün uyandığında ağlarmış, bana anlatmamıştı ama onunla paylaşmış bunu." Bronze ayaklarını yataktan sallandırmış, gitmek için doktorların yanına gelmesini bekliyordu. Gözlerinin içinde hissettiği şiddetli yanmanın nedeni bu kez ağlama isteği değildi. Roberto yaklaşıp omuzlarını tuttu ve yatağa tekrar uzanmasına yardım etti. "Gözlerinize ilaç damlatmamız gerek Bay Bronze. Biraz daha sabredin lütfen." "Peki doktor, nasıl isterseniz." Bronze'nin dudakları arasından çıkan cümle şaşırtıcı derecede düzgün kurulmuştu ve anlaşılır haldeydi. Roberto tokat yemiş gibi irkildi. "Bay Bronze, ne dediniz?" "Nasıl isterseniz dedim doktor."
1 Temmuz 1998 Çarşamba 15.33 Roma.
Roberto ahizeyi eline almadan önce söyleyeceği sözleri bir kez daha düşündü. Kararsız kaldığı bir durumu pek az tanıdığı Gottfried'e anlatmak ve ondan karar vermesini beklemek elbette zor olacaktı. Odasında oturmuş genel cerrahi şefi Dr. Lorenzo'nun söylediklerini düşünüyordu. Joseph için artık hiçbir umut kalmamıştı. Vücudu 2 aydır kendini iyileştirmek için olağanüstü çaba harcamıştı. Zedelenmiş iç organları, kırılmış kemikleri olması gerekenden çok daha çabuk iyileşmişti. Tüm bunlar olurken ters giden tek şey beynin çalışma mekanizmasıydı. Vücudu ayağa kaldırmak için mükemmel bir çaba harcayan beyin aslında kendi sonunu hazırlıyordu.
bilincin açılmasını sağlayabilecek son kapılar da bu şekilde kapanıyordu. Joseph'in kalp atışları bir haftadır düzensizleşmeye başlamıştı. Doktorlar tüm vücudunun çalışma mekanizmasını izledikleri cihazlardan artık normal sinyaller alamıyordu. Solunum cihazına bağlıyken boğazına dolan balgamları dışarı atamadığı için iltihap kapmış olabilirdi. Bunun dışında fazla olasılık yoktu. Umutlar tükeniyordu. Beyin ölümünün gerçekleşmesi bekleniyordu artık. Roberto Doktor Lorenzo'nun söylediklerini bir kez daha düşündü. Yaşam ünitesini kapatma kararını ben alamam demiş ve devam etmişti. Buradaki hiç kimse yetkili değil bu konuda. Hastanın yakını olan Gottfried Reinhardt'a durumu en iyi siz açıklayabilirsiniz. Topu başkasına atıp kurtulmuştu Lorenzo. Öyle bir sorumluluğun altına girmek istemiyordu. Zaten mesleğin en sevimsiz yanı hasta yakınlarına durumu açıklama konuşmalarıydı. Ama bir gerçek daha vardı. Roberto iki aydır yakından gözlemlediği Joseph'e kendini çok yakın hissetmişti. Gottfried ile yaptıkları birkaç sohbetten onun yaşlı profesör için ne kadar önemli olduğunu biliyordu. Durumu anlatması çok zor olacaktı ve kafasında şekillenen seçeneği telefonda konuşmak istemiyordu. Gottfried ile yüz yüze görüşmesi gerekiyordu. Ahizeyi kaldırıp elindeki kartta yazılı olan numarayı çevirmeye başladı. Çalan telefonun açılmasını beklerken bir yudum su içti ve koltuğunu geriye edip masadan uzaklaştırdı. Gottfried telefonun çalmaya başlamasıyla irkildi. Ofisindeki direkt hattın numarası sadece birkaç kişide vardı. Son zamanlarda her telefon çalışında Joseph'ten bir haber geleceği umuduyla yanıtlıyordu. Alo? Merhabalar Profesör Gottfried, nasılsınız? Ben Roberto.
Sağ olun doktor, umarım siz de iyisiniz.
Her şey yolunda profesör.
Teşekkürler.
Roberto birkaç saniye duraksamak zorunda kaldı. Her şey nasıl yolunda olabilirdi ki? Joseph'in fişini çekmek üzerelerdi. Gottfried'in sessizce dinlediğini fark edince silkindi. Bu aralar işleriniz yoğun mu profesör? Bu hafta sonu buraya gelebilir misiniz?
Olumlu bir gelişme mi var doktor? Lütfen neler olduğunu söyleyin.
Yüz yüze konuşsak daha iyi olacak. Şimdilik telaşa kapılacak bir durum yok. Ama Joseph'in yakını olarak size danışmak istediğimiz bir takım konular var. Buraya gelseniz iyi olur.
Gottfried durumu değişmedi değil mi diye sordu. Olumsuz bir gelişme.
Hayır, endişe edecek bir durum yok. Her şey kontrol altında. Joseph'in beyin ölümü neredeyse gerçekleşmek üzereyken her şeyin kontrol altında olduğunu söylemek büyük bir yalandı. Ama Roberto başka çare bulamamıştı.
Öyleyse hafta sonu oradayım doktor. İstediğiniz kadar konuşuruz.
Teşekkürler profesör, bekliyoruz.
Ben teşekkür ederim. Ona iyi bakın lütfen.
Roberto telefonu kapattıktan sonra kalkıp kapıya doğru yürüdü. Aklı tamamen karışmıştı. Elektromanyetik rezonans yöntemini Joseph'in üzerinde uygulamalı mıydı? Ne gibi sonuçları olacağını bilmediği bir yöntemi o zavallıda nasıl kullanabilirdi ki? Öte yandan bir hafta içinde hiçbir şey yapılmazsa Joseph yok olup gidecekti. Derin bir soluk alıp durumu tekrar değerlendirdi ve içinde en azından bir umut olduğu için kendini güçlü hissetti. Odanın kapısını açıp koridora çıktı. Son testlerdeki sonuçlar üzerinde daha ayrıntılı çalışması ve konuyu Fabio ile görüşüp karara bağlaması gerekiyordu.
5 Temmuz 1998 Pazar, 21:21, Roma.
Az sonra başlatacakları operasyon tarihe geçecek türdendi. Gottfried'in içi çaresizlikle verdiği karar nedeniyle rahat değildi. Roberto ile Fabio ise neyle karşılaşacaklarından emin olmadıklarından son derece tedirginlerdi. Öyle bir şey için hastaneyi kullanıyor olmaları bile delilikti. Lorenzo'nun operasyondan haberi olsa ikisinin de işine son verirdi. Öte yandan bürokratik işlemlerin tamamlanmasını ve normal sürecin işlemeye başlamasını bekleyecek zamanları yoktu. Gottfried hücre yenileme sisteminin nasıl çalıştığı konusunda o kadar derin birikime sahipken öyle bir çılgınlığa neden izin verdiğini bilemiyordu. Ama onun da içinde yalnızca bir umut kalmıştı. Roberto ile Fabio'nun çalışmalarından aldıkları sonuçları ayrıntılı şekilde incelemeye bile fırsatı olmamıştı. Aklına tam olarak yatmasa da başarılı olunabilecek bir teoriydi sundukları. Sonucu bekleyip görmekten başka çareleri yoktu. Profesör duvardaki saate göz attı. 9 dakika kalmıştı.
Bay Bronze'den bir
gaz daha söz etsene doktor dedi. Aklında binlerce soru kaynıyordu ama zaman yoktu. Tedavinin örnek hastanın üzerindeki etkisini bir kez daha dinlemek istiyordu. 7. seanstan sonra irisi kendini yeniden yapılandırmaya aldı. Sonra eksenin yukarısına kaymış olan göz bebekleri, gevşeyen kas aralıklarında yol bularak olması gereken yere sabitlendi. Yırtık retina ise kendini onarmaya devam ediyor. Bu arada dilindeki pelteklik de düzeldi. Her gün daha da olumlu bir adım.
Joseph'te uygulayacağımız dalga boyu bu konuyla tamamen farklı.
Fabio kendini tutamayıp araya girmişti. Yapacakları operasyon sonucunda Joseph'i tamamen kaybetme riski vardı. Ve o kadar olumlu bir tablo çizilmesinden rahatsızlık duyuyordu. İşler bir nedenden ötürü ters giderse Profesör Gottfried'in yaşayacağı hüsranı düşünmek bile istemiyordu. Bir kez daha belirtmemizde fayda var diye devam etti. Çok yüksek frekanslı bir şok dalgası uygulayacağız. Şöyle bir benzetme yapabiliriz. Yıllarca kurak kalmış bir araziye yeni tohumlar ekmeye girişiyorsunuz ve suyu eksik etmemekte kararlısınız. Ama toprağın verimli olması da önemli. Bay Brunze'nin durumu böyle. Joseph'in baraj kapaklarını açacağız biz. Beklentimiz suyun vadilere, ovalara yayılması ve yerini bulup dingin hale kavuşması. Bunu yapmak çok güç ve riskli. Yine de hep beraber göze aldığımız olumlu sonuç elde etme olasılığı olan bir operasyon. Gottfried başını salladı, kesin kararını vermişti. Yöntem işe yarayacaktı. Joseph'i iyi tanırdı. Beyni o savaşı kazanabilecek güçteydi.
Yavaş yavaş yerlerinizi alın genç doktorlar dedi. Başlamanıza birkaç dakika kaldı.
Seansa 50 Hz'lik yoğun şokla başlayıp azaltarak 19 Hz'de sabitlemeyi planlıyorlardı. Bu şekilde beyin ilk şoklarla vücutta neler olup bittiğini algılayacak, tüm duyuları uyanışa geçirecek, daha sonra da yavaş yavaş optimum hale gelecekti. Herkes yerini aldı, Roberto elektromanyetik dalga boyunu 50 Hz'e getirip Joseph'in şakaklarına bağladığı altın kaplı mikrotüslerin uçlarını bir kez daha kontrol etti. Vereceği yoğun dalgalar kalbinin durmasına neden olabilirdi. O nedenle de elektroşok cihazı ve ilk müdahalede kullanılacak diğer her şey hazır bekletiliyordu. Her şeyi kendilerinin yapması gerekiyordu. Çünkü pazar akşamını seçmelerinin nedeni ameliyathane katının kullanıma kapalı olmasıydı. Roberto tepsiden aldığı şırınganın içindeki dopemmanini Joseph'in boyun damarından enjekte etti. Provası önceden defalarca yapılmış son hazırlıklar ve kontrollerin ardından sistem çalıştırıldı. Bedenin ve beynin gelen yoğun dalgalara verdiği tepkiler monitördeki süreksiz ve hızlı hareketlerden izlenebiliyordu. Daha önce hiç görmedikleri grafikler halinde akıyordu sinyaller. Roberto 30 Hz'e kadar geldi, Joseph'in parmakları hareketlenmeye başlamıştı. Kalp atışı normal hızlanarak 170'lere kadar yükseldi. O kadar güçlü nefes alıyordu ki ağzındaki oksijen maskesi yerinden fırladı. Gottfried ameliyat masasına yaklaşıp müdahale etmek istedi. Ama Roberto ağır ağır deneyi kısarak 19 Hz'i indirdi ve gülümseyerek Fabio'ya döndü. Joseph'in kalp ritmi yavaşlamaya başlamıştı. Monitördeki çıldırmış sinyaller durağan hal almaya başladı. Verileri izleyen Fabio, böyle bir durumla karşılaşmamıştık dedi. Şimdi ne yapacağız? Roberto elektromanyetik akım vermeyi kesmemişti. Sinyaller normale yakındı. Ama işlemi durdurduklarında her şey bozulabilirdi.
Azaltarak kapatacağız diye cevap verdi. Belki birkaç dakika karşı koyar ama sonra düzeleceğini umuyorum. Öyle olacağına inanıyorum.
Gottfried inler gibi mırıldandı. Tanrım yardım et. Ama Roberto düşündüğünün ve söylediğinin tam tersini uygulayarak bir anda sistemi sıfırladı. Neden öyle bir hamle yaptığını bilmiyordu. Joseph bir kez daha kasılarak yattığı yerde hareketlendi. Yumruklarını sıkmıştı ve dalağı uzun bir koşunun sonunda patlamak üzere olan bir yarış atı gibi hızlı soluklar alıyordu. Gözleri hala kapalıydı. Üstünde yattığı şilteyi topuklarıyla itekliyordu. Kalp ritmi tekrar ve hızla yükseldi.
Gottfried ne oluyor diye bağırdı.
Diğer ikisi ne yapacaklarını şaşırmış gibiydi. Derin bir kaygıyla ama müdahale etmeden izliyorlardı durumu. Sonra Joseph'in çarpıntısı dehşet verici bir kabusun uyanan, düş gezgininin kalbi gibi hızla kendini toparlayarak olması gereken aralığı yakaladı. Nefes alışları normale dönmüştü. Tüm sinyaller artık mükemmele yakın değerler veriyordu. Bitkisel hayatın eşiğindeki bir hastanın elektromanyetik şok dalgalarıyla uyandırılması olağanüstü bir olaydı. hastanenin ameliyathanesinde gizli yapılan, kimsenin tanık olmadığı operasyon tarihe geçiyordu.
11. ayrımın sonu. Sayfa 224.